Ayrım 32, liste Timur Soykan, sayfa 296, 20. bölüm. Bir saat önceki karanlık bulutlar seyrelmiş, puslu bir hava çökmüştü İstanbul'un üzerine. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkından iki sivil polis otosu hızla çıktı. Öndeki aracı Onur kullanıyordu ve yanında Çavlan oturuyordu. Neredeyse tamponuna dayanmış kadar yakından takip eden otomobilin direksiyonunda Hikmet vardı. Çavlan otoparkta Hikmet'in hurdayı Mert'in kullanmasını söylemiş ama yaralı polis kolum sağlam ölmedik daha diyerek Mert'e yan koltuğa geçmesini işaret etmişti. Şimdi şoförlükteki ustalığını kanıtlama telaşındaydı. Sürekli kamburuyla direksiyonun üzerine çöküp vites değiştirirken adresi bilen öndeki polisleri sollamamak için kendini zor tutuyordu. Köprü yoluna girdiklerinde sireni açıp emniyet şeridine giren Onur'u taklit etti. Emniyetten çıktıktan 5 dakika sonra pusun içinde Silik Boğaziçi Köprüsü'nün gri ayaklarını görmüşlerdi. Heyecan içinde koltukta debelenen Hikmet öksürüp genzinden söktüğü koca bir balgamı araladığı camdan tükürdü. Yüzü tiksintiyle buruşmuş komisere dönüp "Kızı orada bulursak hepimiz kahraman oluruz. Başbakan önümüzü öyle bir açar ki hayal bile edemeyeceğimiz koltuklarda otururuz." dedi. Mert balgamından daha iğrenç olduğunu düşündü Kerimelerin. Amiri olduğu genç polisin intikamını almak umurunda değildi Hikmet'in. Başbakanın gözüne girmenin kariyer hesaplarının telaşındaydı. Mert düşüncelerinin yüzünden okunması kaygısı ve zayıf karakterinin ezikliğiyle açılan muhabbete sessizlikle direnemeyip büyük başarı olur dedi. Kendine kızarken öndeki arabada oturan ve yaltaklanmayı gerektirecek kadar bile konuşmayan duygusuz amirini özlemişti. Çavlan'ın her şeyden önce şehit polis için adaleti isteyecek kadar namuslu ve dürüst bir kanun adamı olduğuna inanıyordu. Oysa Çavlan siren sesi korna çığlıklarıyla trafikte debelenen otomobilin içinde put gibi otururken başbakana müjdeyi vermenin hayallerini kuruyordu. Yolun sonunda listeye ulaşırlarsa bu tamamen kendi soruşturmasının başarısı olacak, zaferini ne MİT ne de başka biri gölgeleyebilecekti. Köprünün gri ayaklarının zirvesini kaplayan ve onu daha heybetli gösteren sise bakarken Hakan'ın ölü yüzü düştü aklına. Yalaka hayallerinin içinden büyük bir utançla çıktı. Şehit için adalet isteyen intikam arzusunu körükleyerek vicdan azabını susturmaya, kendisini iyi bir polis olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Bunun için güneş ve bulutun karıştığı Silik Boğaz manzarasına bakarken kulağındaki sargıya ve yüzündeki yaraya dokundu. Arabanın her daim açık radyosundaki haberde polislerin birbirine silah çektiği gerilim ve köşk cinayeti yine birinci haberdi. Spiker yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmadığını vurgulamıştı. Haberlerde başbakanın İstanbul'da olduğu ve konutunda bir dizi görüşme yapacağı anlatıldı. O sırada çaldı kriptolu telefon. Yaşar kibarca günaydın dedikten sonra karşılık beklemeden konuya girdi. ''Senin eleman Mert'in attığı mesaj işini çözdük, sıkıntı yok. Sözlüsüne, o öğretmen kıza mesaj yazmış.'' Önündeki kağıdı okuduğunu belli eden bir duraksamadan sonra alaycı bir sesle devam etti Mitçi. Şöyle yazmış. ''Başıma bir iş gelirse seni hep sevdiğimi bil. Keşke şu an yanında olabilseydim. Romantik çocuk. Bizimkiler kontrol etti. Telefonu kız kullanıyor. İşkillenecek bir durum yok gibi. Ama o sınav olayı aklında bulunsun. Çok güvenme bence.'' Mert'in sözlü olduğundan bile haberi yoktu. Sadece kendi duygularını gömmemişti karanlık ruhuna. Çevresinde insana dair bütün duygulardan kaçmıştı. Şüphelerinin neden bu kadar güçlü olduğunu artık biliyordu. Hatta belki bu nedenle henüz toy bir komiser yardımcısıyken cinayet büroyu, yani insanların en korkunç, en karanlık yönlerinin olduğu şubeyi tercih etmişti. Zalim iftiralarından haberi bile olmayan komiserden yine haberi olmayabileceği bir özür diledi. Büyük dersler çıkardığını sanarak içindeki hesaplaşmaları susturdu, içten içe aynı adam olarak kalacağının farkındaydı. Nitekim birkaç dakika sonra Deniz'in evinde listeyi ele geçirmenin ve başbakana sunmanın hayallerinde buldu kendini. Ana muhalefet liderinin Kadıköy'de bugün yapacağı mitingin afişlerine bakarken kendini başbakana kanıtlama sevdasındaydı. Bir kırmızı ışığı son anda geçtiklerinde Hikmet yan yoldan karşısına çıkan araca çarpmamak için sert bir frenle durmuştu. Onur Çavlan beklememesini söyleyince gaza basmış ve ekip adrese birkaç kilometre kala kopmuştu. Yel değirmenine sapıp denizin izini ilk buldukları caddeye girdiler. Dar sahile kadar cetvelle çizilmiş kadar düz inen yokuşa girdiklerinde apartmanların arasına sıkışmış boğaz manzarasında sisin içinde ilerleyen bir vapur vardı. Sokaktaki tek cumbalı evin önünde duran otomobilin iki kapısı aynı anda açıldı. İki polis dışarı fırlayıp etrafı kolaçan etti. Ne şüpheli bir araba ne de çevrede bir Allah'ın kulu vardı. Deniz'in halen evde olması için dua ediyordu Çavlan. Onu listeyi vermeye ikna etmek için yollar düşünüyordu. Yavaş tedbirli adımlarla 100 yıllık Rum binasına girdiler. Puslu aydınlıktan sonra zifiri karanlıktı tarihi yapının içi. Onur'a sessiz olmasını işaret ederek ışığı açmadan merdivenin ilk basamağına attığı adımını Çavlan. Islak, soğuk binanın küf kokusu genizlerini tırmalarken üst kattan çok tanıdık ama adını bilmedikleri bir melodi döküldü. Cep telefonundan geldiği anlaşılacak kadar elektronikti müzik. Deniz telefon kullanıyor olamazdı. En korkunç ihtimal aynı anda geldi iki polisin aklına. Onlardan önce katil gelmiş olabilirdi. Belki de Erkete'dekiler evin içindekilere geldiklerini haber vermek için aramıştı. Sırtlarını nemli duvara dayayıp karanlık merdivenleri daha hızla tırmanırlarken kapalı bir ağza hapsolmuş çığlığın inlemesi duyuldu. Koşar adım 5 basamak tırmanmışken susturucu takılmış bir tabancanın tok ve keskin sesi duyuldu. Birkaç basamak sonra evin kırık kapısından dışarı yanmış barut kokusu taşıyordu. Düşünmesine fırsat olmadığı anlarda insanın kim olduğu anlaşılır. Sadece bir saniyenin içindeki bir reflekstir benliği. Ya siner ya da savaşır. Çavlan ne listeyi, ne başbakanı, ne şehit polisin intikamını, ne de kendi hayatını önemsiyordu. Son basamakları eli tetikte tırmanırken. Tek düşündüğü denizdi. Onur tereddütleriyle geride kalmıştı. Çavlan sol eliyle kırık kapıyı savurup namluyu evin içine doğrulttuğunda aydınlığın içinden kara bir silüet üzerine saldırdı. Suratını aldığı darbeyle yere yıkılırken nişan almadan tetiğe asılıyor, barut ateş ve betonda patlayan kurşunların gürültüsüyle direniyordu. Silahından saçılan ışıklarda gölgeler bir görünüp bir kayboluyor, kesik hareketlerle Onur'un üzerine saldırıyorlardı. Yüzlerindeki kar maskelerini bile zar zor fark edeceği kadar karanlıktı. Evden çıkan son gölgenin elindeki çantada Japon mangası çizgilerindeki kız büyük gözleriyle ona bakıyordu. Genç komiser aldığı darbelerle merdivenden yuvarlanırken Çavlan yeniden silahını doğrulttu ve tetiğe asıldı. Parlayan ışığın içinde kara adamlar yoktu. Duvardan dökülen parçaların altında iki büklüm yatıyordu Onur. Merdiven boşluğunda kaçan zandıların gürültülü adımları yankılanırken aydınlık evin içine bir ceset bulmanın korkusuyla baktı cinayet büro amiri. Halen düşünmeye zaman olmayan o basitlikte flu anların içinde peşlerinden git diye bağırdı. Yerde hareketsiz yatan genç kadını gördüğünde dişlerini kıracak kadar sert sıktı. Cumbadaki pencereye öfkeyle savurdu tabancasını. Camı delip geçen kolunun ardından baktı aşağıya. Pusun içindeki 3 dağınık gölge 2 sokak arasında geçiş olmuş, tarihi kilise kapısından kaçıyordu. Vuramayacağını bilerek nişan almadan yerde yatan denizin acısıyla tetiği sıktı. Tarihi bahçe duvarında delikler açarken demir kapıda ışıklar saçtı kurşunları. Silahının susmasını bekleyen Onur koş emriyle peşlerine düştü. Kırmızı gri yamalı polis otomobili sokağa girdiğinde Onur koşuyor, Çavlan sokaktaki tek cumbada silahını doğrultmuş duruyordu. Çok geç kalmışlardı. Çavlan salona dönerken reflekslerden ibaret kısa oyunun perdesi kapanıyor ve gerçeklerin ortaya serileceği hayatın kederli akışına teslim oluyordu. Cesetlerden korkan cinayet dedektifi ölmemesi için dualar ederek yaklaştı. Omuzları duvara yaslanmış yerde yatan kadına. Yeşil iri gözlerinde hayatı görünce önünde diz çöküp ağzındaki bandı çıkardı. Derin bir nefesle doğrulmaya çalıştı Deniz. Kalbine nişanlanmış kurşunun deliğinden taşan kan gömleğinde yayıldı. Hırıltılı soluğunun acısıyla gözleri kısıldı, dudakları büküldü. Yüzüne binlerce elem dolu duygu, mimikler çizdikten sonra ruhu çekilmişti sanki. Geriye gencecik, güzel, biraz da huzurlu görünen bir kadın kalmıştı. Öldüğünden eminken dudaklarından taşan zayıf, sıcak nefesi fark etti Çavlan. Cumbaya çıkıp aşağıdaki Hikmet ve Mert'e bağırdı. Ambulans çağırın! Ambulansı beklerken Deniz'in yanına oturmuş, göğsündeki yarayı masadan aldığı örtüyü de bastırmıştı Çavlan. Zayıf nefesini defalarca kontrol etmiş, üç kez öldüğünü zannedip kedere gömülürken kızın yüzüne dökülen saçının küçük bir solukla dalgalanmasıyla umutlanmıştı. Katillerin Deniz'i bulmasına kendisinin sebep olduğu düşüncesi kalbini kemiriyordu. Listeyi, yani savaşı kaybetmek umurunda bile değildi. Tetiği çekenlere öfke bile duyamayacak kadar Deniz'in hayatı için endişeli, ambulansın bir an önce gelmesi için telaşlıydı. Onun yaşaması her şeyden, ülkenin geleceğinden bile önemliydi. O, polislerin cinayeti örtmeye çalıştığı, polis katillerini sakladığı kirli ülkede gerçek için hayatını ortaya koymuş bir kız çocuğuydu. İhanet ettikleri devletin gücüyle muktedir olanlara masumiyetiyle meydan okumuştu. Can çekişen zarif, narin kadının cesaretine hayranlığıyla büyüyordu elemi. Deniz'i kendisine güvenmediği için suçlayamazdı. İnsanların iğrenç zaaflarının bir bütünüydü devlet ve bunun bir parçasıydı Çavlan. Katilleri koruyan, gerçeğe ihanet etmiş polislerden farkı yoktu. Bir katliamın üzerine örtmüş kirli bir devlet memuruydu. Bu soruşturmada adalet için canını ortaya koyarak günahlarından biraz olsun arınabileceğini zannetmişti. Kana bulanmış örtüye bakarken yeri göğü inletecek bir çığlık atmak istiyordu. 10 dakika geçmişti ve halen duyulmuyordu ambulansın sireni. İçinde feryat figan çırpınıyordu korku dolu telaş. Her saniye sanki solgunlaşıyordu güzel kızın yüzü. Uzun kirpikleri eriyor, göz kapaklarıyla yanakları çöküyordu. Nihayet siren sesi duyuldu, sarı yelekli lacivert pantolonlu sağlık ekibi içeri girdiğinde gözünü ayırmadığı saç tellerinin yavaş sallanışına şükretti. Kocaman elini yaranın üzerinde güçlükle çekti doktor ve kurşun deliğine baktı. Deniz'in ağzına takılan oksijen maskesinde nefesinin buğusunu izledi Çavlan. İçinden dayan be kızım diye sürekli tekrarlıyordu. Sağlık ekibi sedyeye koyup kaldırdığında gözlerini araladı Deniz, Çavlan'a baktı. Elini güçlükle kıpırdatıp ona doğru hareket ettirdiğinde ''Durun'' diye bağırdı polis. Sedyeye doğru yaklaştığında gözleri acıyla kısılan genç kadın ince yumuşak parmaklarının ucuyla Çavlan'ın yüzündeki derin yaraya dokundu. Kolu düştüğüne Çavlan ilk kez gözlerinin altında derisinin içinde gözyaşlarını hissetti. İçinden ölme be kızım, ölme diye tekrarlarken doktor telaşla Deniz'in üzerine eğilmişti. Yaşıyor, çabuk, çabuk diye bağırdı. Cumba'nın kırık penceresinden yaralı kızın ambulansa bindirilmesini izlerken Mert'e seslenip hastaneye gitmesini ve Deniz'i korumasını söyledi. Üniformalı polisler güvenlik şeridiyle kesmişti yolu. İki kameraman önemini bilmedikleri anı kaydediyor, iki foto muhabir ülkenin gündemindeki polis cinayetiyle bağlantısının farkında olmadıkları olayın yarın bütün gazetelerde manşet olacak fotoğraflarını çekiyordu. Puslu aydınlıkta flaşlar patlarken kilisenin kapısından çıktı Onur. Kanter içindeydi ve Çavlan'a bakıp adamların kaçtığını ellerini iki yana açarak anlattı. Endişelerin çaresizliğindeki zayıflıktan kötülerin kazanmasının hıncıyla çıktı Çavlan. Deniz'in nefesini dinleyerek geçirdiği dakikalardan sonra büyük günahının bedelini ödeme zamanının geldiğinin farkındaydı ve buna hazırdı. Listeyi ele geçirme uğruna izler bırakmıştı katiller. Deniz başına bir şey gelmesi halinde listenin kopyalarının ortalığa döküleceğini söylemişti. Bir kopya bile yeterdi intikam için. Hayatını ortaya koyacak, ölümüne savaşacak kadar güçlü hissediyordu. Kurşunlarının duvarlarda açtığı deliklere bakarak indi basamakları. Sokağa çıktığında beceriksizliğinin elemiyle yaklaştı Hikmet, kız iyi mi diye sordu. Çavlan değil dedi. Kötülüğüyle barışık Hikmet'in bile katlanamayacağı bir duygusuzluktu. Hakaret, küfür, yumruklar bile olsa insaniyet namına bir his isterken kendine şaşırıyordu. Merdiven boşluğundaki çatışmada silahını bile ateşleyememişti Onur. Ama ezik bir özrün ardına saklanmadı. Adamları iki sokak kovaladıktan sonra kaybettiğini devlet resmiyetinde bir rapor yazıyormuşçasına tek düze anlattı. Amirinin katillerin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kamera kayıtlarının toplanması, tanık ifadelerinin alınması ve bazı sinyallerin istenmesi talimatlarını yenilgiyle kabullenmiş bir heyecansızlıkla dinliyordu. Çavlan cep telefonunu çıkarıp Serdar'a MOBESE'de takip edeceği yer ve zamanları bildirirken muhabirler onu tanımıştı ve haberin önemine inanıyorlardı. 12 saat arayla yaşanan iki çatışmanın köşk cinayetiyle ilgili olduğu internet sitelerine ve televizyon haberlerine düşmek üzereydi. Çavlan listeyi kaybettiği, kızın vurulmasını engelleyemediği hezimetten sonra görevden alınmasının an meselesi olduğunu düşünüyordu. Savcıya, amirlerine ve MİT'çi Yaşar'a bilgi verdikten sonra görevden alındığına dair telefonu beklemeye başlamıştı. Mert'i arayıp Deniz'in ameliyata alındığını öğrendiğinde genç kadının önemli bir tanık olduğu yeni aklına gelmişti. Mert'i hastaneye koruma için takviye istemesini söyleyip sonra vazgeçti. Katillerin içine sızdığı teşkilata güvenememenin çaresizliğiyle Mert'e ''Sadece sen bekle, çok dikkatli ol, onu hedef alacaklar.'' dedi. Uykusuzluktan çökmüş koca gözlerini ovuştururken ''Ameliyathanenin kapısındayım, güvenliğini alacağım.'' dedi. Sesiyle güven vermeye çalışıyordu. Yarım saat sonra ilk canlı yayın aracı yokuş sokağın zirvesinde yerini alıyor, tavanındaki çanağı göğe çevirirken Çavlan başarısızlığının dünyaya ilanını izliyordu. Savcı yanakları öfkeyle kızarmış, kısa boylu ve şişman bedeninde komik görünen kabadayı halleriyle olay yerine gelmişti. Hesap sorarak başarısızlıktan kendini muaf tutmaya çalışıyordu. Çavlan raporumu yazılı vereceğim diyerek meydan okudu ve sırtını dönüp gitti. Savcı başbakan torpilli adama haddini bildirmeye cesaret edemedi. Sabaha karşı Arnavutköy'deki çatışmanın izlerini bitirmiş hayaletler bitkin adımlarla olay yerine girerken Çavlan'a öfkeyle hayranlık arasında değişen duygularla bakmışlardı. Sadece ölümün kameramanı aptalca bir hevesle direğiydi ve manzaralı dar sokakta iyi birkaç kere yakalayarak çekime başlamıştı. Selçuk başına boneyi geçirirken Çavlan'ın yanında durdu. Yeni işe girişmeden önce uyku akan gözleriyle dün geceki çatışmanın izlerinden henüz bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı. Balistik inceleme yapıldı, silahlar temiz. Daha önce bir olayda kullanılmamışlar. Parmak izi karşılaştırmalarıyla kanlardaki DNA analizlerinin sonuçları akşam çıkar. Köşkte alınan parmak izleriyle evdeki izlerin önce karşılaştırılması talimatını verdim. Beyaz tulumunun içine soktuğu küçük defterini çıkartıp çatışmanın detaylarını sordu. Söylediklerini tek tek not alırken kızın yaralandığı yeri göstermesini istedi. Çavlan sol göğsünün sol köşesine büyük elinin işaret parmağını koyduğunda ince bıyıklarının altındaki dudağını üzgün büktü Selçuk. Çavlan'ın içinde Deniz'in ölmesinin endişesi kaynıyordu. ''Heriflerin yüzünü gördün mü?'' diye sordu hayaletlerin amiri. Namlusundan fışkıran ışığın aydınlığında gördüklerini anlattı cinayet büro amiri. ''Kar maskeleri takmışlardı, karanlıktı.'' Selçuk yere bıraktı, alüminyum kaplı çantasını almak için eğildi. Önemli delillerimiz var. Şüphelendiğin herkesin parmak izi, DNA örneğini alarak sonuca gidebiliriz. Bunlar her mahkemenin kabul edeceği deliller olur dedi kendinden emin. Rum binasına doğru yürürken büyük bahadini taşıyamayacak kadar yorgun, çökmüş görünüyordu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 303.